Kutsal İsyan 4, 15. ayrım, sayfa 235. 8 Eylül 1919 Kurban Bayramı sabahı Sinop şehri karıştı. Olay şöyle başladı. Bütün sokaklarda alaca bulaca entari ve giyineklerini giymiş çocuklar dolaşıyor, büyükler birbirlerini kutlamak için sokağa ilk adımlarını atıyorlardı. Varlıklı evlerin önünde boğazlarından kan fışkıran koçlar yatıyor, yoksul evlerin insanları bu koyunları belki kendilerine de bir parça düşer diye uzaktan yakından sabırsızlıkla gözetliyorlardı. Mutasarrıf evinde pijamasıyla oturmuş sabah kahvesini içiyor, bir yandan da herkesten önce kutlamaya gelen muhasebeci İhsan Bey ile şuradan buradan konuşuyordu. Bu ara dışarıda bir gürültü oldu. Mazhar Tevfik Bey yerinden fırladı. Zaten kuşkudaydı. Nedir ki hiçbir şey düşünmeye ve yapmaya vakit bulamadan yüzbaşı Solter yanındaki İngiliz teğmeni ve 3 silahlı İngiliz askeriyle odaya daldı. Dışarıda kapıyı bekleyen adamı bir kenara iterek palas pandras içeri dalmıştı. Yüzbaşı Solter süngü takmış olan askerleri kapıya dikti. Sonra İhsan Bey'e kim olduğunu sordu. Karşılığını alınca onun çıkıp gitmesini emretti. Muhasebeci çıkıp gittikten sonra Solter mutasarrıfa "Çabuk giyinip benimle geleceksiniz." diye sert bir sesle ve amirce bağırdı. Mazhar Tevfik Bey İngiliz'le gitmenin nereye varacağını anladığından bir kurnazlık düşündü. "Peki şimdi giyinip geleyim," dedi. Oturma odasından yatak odasına geçen Mazhar Tevfik Bey pencereden dışarı atladı. Arka bahçeye ayak bastıktan sonra ağaçların arasında gözden uzaklaşmak kolaydı. Çitler üzerinden atladı, bahçeden bahçeye geçti, epeyce ötede bahçeler içindeki belediye başkanı Rasim Bey'in evinin tokmağını güm güm öttürdü. Rasim Bey mutasarrıfı sabah sabah böyle pijama ve terlikle görünce işi anladı. Hemen adam salarak küçük Kuvayi Milliye grubuna haber gönderdi. Yüzbaşı Solter, Mazhar Tevfik Bey'in bir türlü giyinip gelmediğini görünce bir kez daha aldatıldığını anladı. Bunun üzerine bütün evi aramaya başladı. Harem bölümünde mutasarrıfın eşinin bayramını kutlamaya gelen kadınlar, süngülü ve tabancalı İngiliz asker ve subaylarının destursuz odaya daldığını görünce çığlığı basarak paniğe kapıldılar. Odada çarşaflarıyla oturan ve askerler içeri girince peçelerini de yüzlerini örten bu kadınlar karşısında Yüzbaşı Solter de şaşırdı. Daha önce bir evden mebus Osman Bey'in çarşafa sokularak kaçırıldığını işittiğinden, şimdi karşısında peçelerini örterek korkudan tir tir titreyen kadınlardan her birini bir mutasarrıf olarak düşünmenin gerektiğine inandı. Ve bu Müslüman kurnazlığını boşa çıkaracak zekaya sahip olduğunu ispatlamaya kalktı. Bütün kadınları kaldırıp karşısına dizdi ve birer birer peçelerini açarak yüzlerini gözden geçirmeye başladı. Hepsinin de kadın olduğunu görünce yenildiğini anladı. Bundan sonra bütün evi deliğine deşiğine varıncaya dek aramak emrini verdi. Yüzbaşı Solter elleri boş dönmenin ve yenilmiş olmanın utancı içinde darmadağın ettiği evden ayrıldı ve doğruca hükümet konağına gitti. Kapalı cümle kapısını açtırdı. Odacının kapıyı açmasını beklemeyen Solter bunu dipçikle kırdırarak mutasarrıfın odasına girdi. Odacıdan bir bayrak direği istedi. Odacı bayrak direği yerine meydan süpürgesinin sopasını çıkararak getirdi. Solter'in emri üzerine İngiliz askerleri İngiliz bayrağını bu sopaya geçirdiler ve bunu pencereden dışarı sarkıttılar. Öbür yanda Kuvayi Milliye grubu çabucak Rasim Bey'in evinde hala sırtındaki pijamasıyla oturan mutasarrıfın çevresinde toplandılar. İvedi bir karar vermek gerekiyordu. Tarihin bütün olumlu ve başarılı olayları çabuk verilmiş, sağlam ve doğru kararların altında yatmaktaydı. Karar şimşek gibi verilmişti. Alman savaş bilgininin düşüncesini uyguladılar. En iyi savunma saldırıydı. Milliyetçi grup hemen sokağa dökülmüş olan hemşeriler arasına karıştı. Kalabalık bayram yerini şöyle bir dolaştı. Her dek geldikleri güvenilir hemşeriye şunu fısıldadılar. İngilizler hükümet konağını bastılar. Hükümeti işgalleri altına aldılar. Penceresine İngiliz bandırası astılar. Mavzeri çiftesi olan Alsın hükümet konağının önünde toplansın. Halk bunu kolayca anladı. Silahlı, silahsız, çoluk, çocuk, koca bir kalabalık hükümet konağını sarıverdi. Halkın tehdit edici bir durumda hükümet önünde toplandığını ve işin kıvama geldiğini anlayan belediye başkanı Rasim Bey doğru yukarı çıktı. Mutasarrıfın koltuğuna kurularak uzun bacaklarını yeşil örtülü büyük masanın üzerine atmış olan yüzbaşının karşısına dikildi. "Yüzbaşı Solter," dedi. "Şöyle pencereden dışarı bakınız biraz. Halk heyecandadır. Onların öfkesinden korkulacağını sizler de bizim kadar bilirsiniz. İlk iş olarak hemen şu bandırayı kaldırmalarını askerlerinize emrediniz." Yüzbaşı Solter, "Ben mutasarrıfı aradım. Bulamayınca da boş makamını işgal ettim," dedi. "Madem ki aracılık ediyorsunuz, hemen söyleyiniz. Mutasarrıf buraya gelsin, görüşelim." Mazhar Tevfik Bey, Rasim Bey ile birlikte hükümet konağına yaklaştığında halkın korkutucu bir kalabalık halinde humurdandığını gördü. Onlar durumlarıyla korkmamasını ona duyurdu. Mutasarrıfla belediye başkanı bu yiğit halk sesli içinden geçerek hükümet konağına girdiler. Masar Tevfik Bey odaya girdiğinde yüzbaşı sol teri kendi koltuğuna kurulmuş, bacaklarını da büronun üzerine attığını görmüştü. Solter yüzünde kötü bir alay maskesi olarak o durumda sordu. Benden neden kaçıyorsunuz? Elbette Osman Bey'in nerede olduğunu söylememek için. Şimdi madem ki geldiniz söyleyin bakayım Osman Bey nerede? Masar Tevfik Bey sert bir sesle siz benim makamımı işgal etmişsiniz. Bir de bana ondan soru soruyorsunuz. Bu durumda size hiçbir şey söylememek hakkını muhafaza etmekteyim. Makamımdan kalkıp bir konuk gibi şuradaki iskemlelerden birine oturup benden insanca ve nezaketle bir şeyler soracak olursanız size sorduklarınız üzerinde cevap verebilirim. Mutasarrıf sert ve öfkeli sesiyle bunları söyledikten sonra sinirli adımlarla odadan çıkıp gitti. Mutasarrıfın hışımla çıkıp gitmesi Solter'i şaşırttı. Bu adam deli miydi? Neyine güveniyordu? 2-3 jandarmasına ve polisine mi? Kalktı, bayrağın asıldığı açık pencerenin önüne gitti. Caddeyi şöyle bir gözden geçirdi, orada öfkeli bir kalabalık dalgalanıyordu. Hepsinin gözü İngiliz bayrağının asılı bulunduğu penceredeydi. Garip şey, bu bir kuru kalabalık da değildi. Ellerindeki mavzerlerin mekanizmalarını kurcalayan birçok sert yüzlü ve bakışlı kimse de orada dolaşıp duruyor ve pencereye bakıyordu. Demek iş gerçeğe binmişti. Blöf ters bir sonuç vermişti demek. Bu halk topluluğu yetmiyormuş gibi ara sokaklardan çıkıp gelen takım takım insanlar da göze çarpıyordu. Solter'de öbür İngilizler de pabucun pahalı olduğunu anlamışlardı. İngiliz soğukkanlılığının bu tuzaktan kurtulmanın çaresini bulacağı belliydi. Solter'in korkunç ve alaycı öfkesi dinmiş, yerine yüzüne soğukkanlı bir düşüncenin kurnazlığı yayılmıştı. ''Belediye başkanı gelsin, diyeceklerim var.'' diye seslendi. Rasim Bey biraz sonra geldi. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Solter dostça gülümsedi. ''Bugün Kurban Bayramınızın birinci günü olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Bu bayram şenliğine katılmak için biz de İngiliz bandırasını çektik. Bunda heyecanlanacak ne var söyleyin.'' Halk boşuna heyecana kapılmasın. Biz zaten buraya av için gelmiştik. Sinop ormanlarında yaban domuzu, geyik filan avlayacaktık. Nedir ki? İş bu üzücü sonuca geldi. İsterseniz hep beraber bir sürek avı yapalım. Belediye Başkanı Bey. Rasim Bey bu uydurmaları sabırla dinledi ve sonra şunları söyledi. Bakınız, halk gittikçe coşuyor. Sonra başınıza bir şey gelirse kabahat benden gitti. Ava filan gitmesi sonra düşünülür. Evvela şu bandırayı kaldırın. Rasim Bey bunları öyle büyük bir saflık ve inandırıcılıkla söylemişti ki Solter ve arkadaşları tam bir tehlikenin içine düştükleri duygusuna kapıldılar. Solter askerlerden birine emir vererek bayrağı içeri aldırdı. Sonra yüzbaşı Rasim Bey'in koluna girdi. Kendileri önden öbür İngilizler arkadan dışarı çıktılar ve halkın arasından ilerlemeye başladılar. Halk durumu hemen kavramıştı. Bütün yüzlerde sessizce kazanılmış bir zafer sevinciyle bir küçümseme ve alayın izleri açıkça göze çarpıyordu. Yüzbaşı Solter canını kurtarmak için belediye başkanının kalkan gibi kullanmak zorunda kalmıştı. Rasim Bey konuklarını doğruca belediye dairesine götürdü. Orada onlara bayram şekeri ve kahve ikram etti. Ayranı kabaran halk caddeyi boşaltıp bayram şenliklerine dönünce Yüzbaşı Solter ve arkadaşları konuk edildikleri Rus konsolosluğuna döndüler. Yüzbaşı Solter ikidir Türk halkının saldırısına uğramıştı. Biri Amasya'da Saat Kulesi'ne İngiliz bayrağı çektiği gün, bir de şimdi. Demek ki Türkler yabancı bayraklara kendi kutsal saydıkları topraklarında dayanamıyorlardı. Bilmiyoruz ama genç yüzbaşı bundan sonra belki de bu her yere bayrak asmak manisinden temelli vazgeçmişti. Çünkü hiçbir bibliyografyada Solter'in üçüncü bir bayrak olayına denk gelemedik. Masar Tevfik Bey bu olayı inceden inceye anlatan bir rapor yazarak birini Mustafa Kemal'e öbürlerini de İstanbul'da damat Ferit Paşa ile İngiliz siyasal temsilcisi olan Amiral'e gönderdi. Nedir ki olay bitmemişti. Çorap söküğü gibi uzamak eğilimi gösteriyordu. Mutasarrıf aynı raporun bir örneğini de Kastamonu vilayetine göndermişti. 8 Eylül 1919 günü giden telgrafa geceleyin karşılık gelmekte gecikmedi. Kastamonu'da vali vekili bulunan jandarma kumandanı Osman Nuri Bey, makine başında genç mutasarrıfa kısaca şunları salık veriyordu. Şimdi İstanbul'dan aldığım emir şudur. Hemen İngilizlerin oturdukları yere giderek kendilerine tarziye vereceksiniz. Mutasarrıf ona şöyle karşılık verdi. Yaptıkları hakaret karşısında asıl İngilizler gelip bana tarziye vermelidir. Sizin bu tebligatınıza uymakta mazurum. O zaman kararlı olan vali vekilinden şu emir geldi. Size muvaffakiyeten işten el çektirdiğimi bildirmek zorundayım. Mutasarrıf vekaletini hemen binbaşı Şevket Bey'in almasını ve onun gidip yüzbaşı Solter'e tarziye vermesini kendisine bildiriniz. Mazhar Tevfik Bey haber salarak binbaşı Şevket Bey'i de makine başına çağırdı. Vali vekilinin emrini mutasarrıftan dinleyen binbaşı çok içten bir öfkeye kapıldı. Milli bir öfkenin bütün içtenliğini taşıyan şu sözleri vali vekilini bombardıman etti. Bir Türk binbaşısı olarak gidip de bir İngiliz yüzbaşısına tarziye veremem. Eğer bu emri bana bir asker sıfatıyla veriyorsanız şu dakikadan itibaren askerlikten dahi istifa ediyorum. Telin öbür ucuna doğru bu yiğitçe sözler bir şamar gibi uzaklaşırken Şevket Bey omuzlarındaki apoletleri sinirli ve güçlü parmaklarıyla sökerek masanın üzerine fırlattı. Şevket Bey bu emre baş kaldırınca vali vekili Sinop Jandarma Kumandanı Remzi Bey'i makine başına çağırdı. Mutasarrıf vekilliğini ve gidip İngilizlerden özür dilemesi emrini ona verdi. Remzi Bey hiç duraksamadan bu emri benimsedi. Gidip Mazhar Tevfik Bey'in makamına azametle kuruldu. Sonra da Rus konsolosluğunda kuşku ve sabırsızlık içinde bekleyen yüzbaşı Solter ve arkadaşlarına tarziye verdi. Böylece Sinop'taki Kuvayi Milliye ruhunu da okkalıca bir tokat yemiş oldu. Solter ertesi gün yeni mutasarrıf vekili Remzi Bey'i gelip makamında ziyaret etti. Birkaç gün sonra da maiyetini alıp Pontos çetelerini ve örgütlerini silahlandırma yeri olan Samsun'a yollandı. Mazhar Tevfik Bey yeni mutasarrıf vekili Remzi Bey'in bir kahpeliğine uğrayarak yakalanıp İstanbul'a gönderilmek korkusuyla Sinop'tan hemen ayrılıp Sivas'a Mustafa Kemal'e gitmeye karar verdi. Sinop'un meşhur Çerkez beylerinden Çerkez Hasan Bey ve atlıları Mazhar Tevfik Bey ile ailesini aralarına alıp birkaç gün dinlenmesi ve yolculuğa hazırlanması için atla Sinop'a 5 saat çeken Şamlıoğlu köyüne götürdüler. Oradan Sivas'a doğru yola çıkacaktı. Mustafa Kemal başın daralınca çık gel dememiş miydi? Mazhar Tevfik Bey gider ayak mektupçu Hüseyin Hilmi Bey'e şu pusulayı gönderdi. Azizim, kısmet olursa yarın köye gidiyorum. Bizim maaşı lütfen alınız. Bir de hadisede nezarete ve vilayete yazdığım mufassal telgrafla ikinci günü tekrar yazacağım telgrafın ikişer adet suretini kurşun kalemiyle olsun bana çıkarıp vermenizi rica ederim. Kalemde yazısı okunaklı iki efendi 10 dakika içinde yazabilirler. İngilizlerin avdet için emir almaları şayanı dikkattir. Ağır bastık demek oluyor. Neyse, Sinop'u kaybediyoruz. Şerefli milli yerine gelsin de ne olursa olsun. Sinop istediğinden âlâ mutasarrıf bulabilir. Halk namına Kastamonu vilayet makamına çekilen isyancı telgraf, vali vekili Osman Nuri Bey'i kızdırmış görünüyordu. Yeni mutasarrıf vekili Remzi Bey'e halka bildirilmek üzere çektiği telgrafta "Blöf yapıyorsunuz" diyerek korkutucu bir dil kullanıyordu. Belediye Başkanı Rasim Bey 12 Eylül 1919 günü vali vekiline şöyle bir telgraf püskürtmesi verdi. Burada son defa cereyan eden vekai-i müessife dolayısıyla arayı umumiyeye istinaden çektiğimiz telgrafnameler makamı vilayetçe blöf telakki edilmiş ve bir nevi tehditkar vaziyet gösterilmiştir. Ben memleketin eşraf ve kadim hanedanındanım. Hiçbir vakit blöfçü yarandan da değilim. Milletin vekaletini haiz olarak efkar-ı umumiyeyi makamat-ı aliyeye ibla için o telgrafları çektik. Böyle blöfçülükle ithamım vekaletini haiz olduğum milletim ve benim için mucibi şin ve ağır olduğundan bugünden itibaren makamı mutasarrıfiye istifamı veriyorum. Şaşırtıcı olaylar her yanda hava fişekleri gibi patlıyordu. 18 Eylül 1919 günü Kastamonu'dan vali vekili Ferit imzasıyla gelen bir telgraf orada işlerin yolunda gittiğini gösteriyordu. Bu telgraf şaşırtıcı olduğu gibi sevindiriciydi de. Telgraf özet olarak şunları yazıyordu. Sivas Kongresi İstanbul hükümetiyle bütün ilişkilerin kesilmesine karar vermiştir. Siz de bu karara göre davranınız ve milli gösteriler yapınız. Rasim Bey 19 Eylül 1919 günü vilayete genç mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey'in göstermiş olduğu milli yiğitlik dolayısıyla işinden uzaklaştırıldığını, halkın da çok sevdiği ve tuttuğu bu değerli mutasarrıfın yine eski görevine dönmesinin çok iyi ve yerinde olacağını bildiren bir telgraf çekti. Ali Fuat Paşa'nın Kastamonu'ya gönderdiği topçu albayı Osman Bey bu sırada hapisten kurtulmuş ve başından geçen çok tehlikeli serüveni bir yana bırakmış olarak Kastamonu Telgrafhanesi'nde bulunuyordu. Osman Bey, Kuvayi Milliye'nin Kastamonu'da işe el koyduğunu gösteren sevindirici ve şaşırtıcı telgrafında şöyle diyordu. Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey hakkında vilayete olan telgrafınızı gördüm. Mütalaları pek muvafıktır. Vilayetten emir verilmesinin temin edileceğini arz ederim. 19 Eylül 1919. Hemen o akşam vilayetten Mazhar Tevfik Bey'in görevine dönmesi için emir geldi. Mektupçu Hüseyin Hilmi Bey gelen emri sevinçle alarak gece yarısı Şamlıoğlu köyüne doğru tırısla yola çıktı. Çerkez köyüne bu güzel haberle varan Hüseyin Hilmi Bey mutasarrıfa zaferini bildirdiğinde o da genç yönetici gibi mutluydu. Ertesi sabah genç mutasarrıf için yaşayışının en heyecanlı ve şerefli saatleri başlıyordu. Çerkez Hasan Bey topladığı silahlı silahsız yüzlerce atlının başına geçirdiği Mazhar Tevfik Bey'i at oynatmaları, silah sesleri, neşeli haykırışlar ve gösteriler arasında Sinop'a dek yolcu etti. Şehir bir anda el değiştirmiş, İstanbul hükümetinin dokunduğu yeri kirleten kara parmakları bu güzel Karadeniz şehri üzerinden bir daha kirletmemek üzere çekilmişti. Mazhar Tevfik Bey sandalyesine bütün güveniyle oturduktan sonra kocaman bir bildiri yayınladı ve bunda artık Sivas Kongresi kararlarının ve Mustafa Kemal'in sözü geçen bir yurtta yaşamaya başladıklarını, İstanbul hükümetinin Sinop ufuklarında ve Kastamonu'nun yeşil ağaç denizi üzerinde hüküm süremeyeceğini dosta düşmana anlatmaya çalıştı. Sinop şehrinin kaderini böyle birdenbire değiştiren Kastamonu'daki değişikliğin nedeni neydi? Sinop hikayesinin baş halkası olan Kastamonu'nun da kocaman bir hikayesi vardır. Şimdi oraya varalım. Kahraman Şevket Bey Destanı. Düşünceler onları savunanlardan çok, onlara saldıranların gölgesinde yayılır. Anonim. 58. alayın kışlasında bugün sıtmalı bir hazırlık göze çarpıyordu. Bütün erat denetim düzeninde bekliyordu. Yalnız burada ilginç bir şey de vardı. Düzenli askerin karşısında sivil giyinekleriyle sıralanmış, her yaştan bir sürü de erkek yer almıştı. Bunlar Aski Alay Kumandanı ve şimdiki Kastamonu Bölge Kumandanı Yarbay Mustafa Bey'in topladığı seferberlik artığı, işsiz güçsüz serseriler ve aldatılmış saf Kastamonulardı. Mustafa Bey bunları Mustafa Kemal'e ve Kuvayi Milliyecilere karşı savaşa hazırlamakta olan padişahçı güçlerin safında çarpıştırmak uğruna yarı zorla, yarı çıkar vaatlerle toplamıştı. Düzenli erat her zamanki soğukkanlı ve kadere boyun eğmiş erattı. Buyruğa göre istenen yöne namlularını çevirip ateş etmekten başka görevleri yoktu. Yalnız başı bozukların meydana getirdiği sıralardakilerin birçoğu padişah uğruna dövüşmenin ve yapılacak zengin çapulların hesabı, kararlılığı ve heyecanı içindeydiler. Sık sık başlarını çevirip kışlanın kapısına bakan ve önemli bir kumandan beklediği anlaşılan subaylarda ise sevinçli haberler bekleyen kişilerin görünüşü yoktu. Biraz sonra bölge kumandanı Mustafa Bey kışlaya girdi ve meydanda atından inerek subaylara doğru ilerledi. Hepsini selamladıktan sonra ayrı ayrı ellerini sıktı. Düzenli askerleri gözden geçirdikten sonra başı bozukların sıralarını gözden geçirdi. Alay kumandanı vekili Binbaşı Şerif Bey'e "Çankırı'dan getirilen silahlar nerede?" diye sordu. Mustafa Bey'in içten adamı gibi görünen ve bu bölge kumandanlığına geçen yarbayın yerine 58. Alay Kumandan Vekilliğine atanan Binbaşı Şerif Bey, kışlanın duvarları boyunca geniş çatılarla çatılan yüzlerce mavzeri gösterdi. "İşte kumandanım, silinip temizlenmiş, atışa hazır emrinizi bekliyorlar. Haydi dağıtalım öyleyse yeni askerlere. Baş üstüne kumandanım. Tüfeklerle birlikte elbiselerini de verin bunların. Zaten hepsi silah kullanmasını bilir. Birkaç günde talime çıkarırsınız." Dün akşam tüfekçi Yakup Bey'in Çankırı Askerlik Şubesi'nden Tatar arabalarına yükleyerek getirdiği yüzlerce Osmanlı mavzeri başı bozuklara dağıtılırken Yarbay Mustafa Bey Şerif Bey'e "Bütün zabit arkadaşlar senin odanda toplansın. Mühim söyleyeceklerim var." dedi. Geniş odada toplanarak ayakta dikilen subaylar Mustafa Bey'in neler diyeceğini şöyle böyle biliyorlardı. Yalnız Mustafa Bey'in başının altından tehlikeli bir serüven çıkmasından korkuyorlardı. Şundan ki birçok aklı başında subaylar padişahın adamlarıyla Mustafa Kemal'in yanlıları arasında bir denge kurarak bu kararsız günleri savuşturmaya çalıştıkları halde Yarbay Mustafa Bey eylemsel bir padişah yanlısı ve Kastamonu'yu her şeye karşın Kuvayi Milliyecilere karşı silahla ve şiddetle korumak kararlısı olmakla tanınmaya başlamıştı. Kendi yerine atadığı 1. Tabur Kumandanı Şerif Bey'i de kendi düşüncelerine yatkın bildiğinden artık askeri alanda bütün Kastamonu bölgesinin elinde olduğuna inanıyordu. Büroda toplanan subaylarla şöyle bir söyleşi yaptı. "Arkadaşlar, bugün sizi buraya toplamaktan maksadım doğacak hadiselere karşı alacağımız acele tedbirler üzerinde görüşmektir. Hepimizin bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları padişaha ve hilafete karşı isyan halindedirler. Er geç tenkil edilip başlarını vereceklerine emniyetimiz tamdır. Yalnız bu arada sıkı durmanız gerektir. Kastamonu bölgesi İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olduğu gibi Anadolu'nun da İstanbul'a açılan kapısı sayılır. Bu bölgeyi elinde tutan kuvvet öbürü üzerine baskı yapabilir. Padişahımız Efendimiz'den hepinize selam var. Gözlerinizden öpüyor ve payitahtı Anadolu şekillerine karşı iyice korumamızı istiyor. Vazifenizi yaptığınız nispette sizleri mükafatlandıracaklarını vaat ediyorlar. Kararımız karar. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in askerlerini o aldatılmışları Ilgaz Dağları'ndan bu yana geçirmeyeceğiz. Bugünden itibaren müdafaa tertibatı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Herhalde içinizde benden başka türlü düşünen bir arkadaşınız olamaz. Şimdi Kastamonu bölgesi üzerinde savunma tedbirlerinin neler olacağını her arkadaş düşünsün ve çekinmeden söylesin. Mustafa Bey konuşmasını bitirdikten sonra kendi düşüncelerini doğrulayıp doğrulamadıklarını bütün subaylardan sordu ve hepsinden olumlu karşılık alarak İstanbul'a bildirmek üzere doğru telgrafhaneye gitti. PTT Başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi'yi İstanbul'la telgraflaştırırken buldu. Yeni durumu ona anlattı. Öbürü sevinçten ağzı kulaklarına vararak onu dinledi. İstanbul'dakileri ve padişaha yakın olabilmenin sevincine benzer bir güven, bir büyüklük havası bütün varlığında bir rüzgar gibi esiyordu. Uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu, yakışıklı ve sevimli bir subay. Üsteğmen Şevket Bey, Yarbay Mustafa Bey'in toplantısından zehirli gaz dolu bir mağaradan kaçar gibi dışarı fırlamış, kışlanın çiğnenip taşlanmış meydanına geniş adımlarla geçmiş, kendini ağaçların altına atmış, kendini büsbütün yalnız bulunca rahatlamıştı. Korkunç bir komplo tertibatı içinde görev alır görünmüştü. Hayır, Yarbay Mustafa Bey muradına eremeyecekti. Onun ağzının tadını yarıda bırakacaktı. İkinci bölük kumandanı Üsteğmen Şevket, gizli ve tehlikeli düşünceleriyle baş başa kalmanın verdiği yiğitlik duygularıyla dopdolu olarak sırtını kalın bir kavağa dayadı ve güz çimenlerinin üstüne oturdu. Bacaklarını boylu boyunca uzattı ve elindeki uzun kamçı ile parlak çizmelerini usul usul döverek düşünmeye ve plan kurmaya başladı. Herkes kendini akıllı sanıyorsa da uslar arasındaki aralığın kıl gibi ince olduğunu anladığı gün iş işten geçmiş olacaktı. Sarı bir güz güneşi yaprakları ve toprakları altına boyayarak ağaç denizinin üzerine doğru alçalıyordu. Keskin sesli güz kuşları, nar bülbülleri sessizliği çın çın öttürüyordu. Genç subayın çevresine yağan güz yaprakları onun sert ve çetin düşüncelerine romantik renkler serpiyordu. Düşünceleri hızlandıkça elindeki kamçı çizmelerine daha hızlı ve ritmik vuruşlarla iniyordu. Ali Fuat Paşa'ya gönderilecek raporu kalın çizgileriyle kafasında hazırlamıştı. Rapor elbette Ali Fuat Paşa yerine 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey'in eline varacak, ondan Ali Fuat Paşa öğrenecek, daha sonra da gerekirse Mustafa Kemal'in eline dek gidecekti. Güneş ağaç denizinin arkasında gözden ırak olup da Ilgaz Dağı'nın gölgesi karanlığın artmasını hızlandırınca Şevket Bey yerinden doğruldu ve kışlanın biraz ötesindeki ıssız bir bahçe içindeki evine doğru yürüdü. Bekar odasına çıkar çıkmaz kağıda kaleme sarılarak 24. tümene gidecek raporu yazmaya başladı. Biraz sonra bekar odası arkadaşı 1. Tabur tüfekçisi Yakup Batur çıka geldi. Ayak seslerini işitince yazdığı raporu saklayan Şevket Bey yeniden meydana çıkararak yazmayı sürdürdü. Şevket Bey günlerdir kurduğu planları bu pek içten arkadaşına açmış, onda da içten bir karşılık bulmuştu. Namusu üzerine and içirdikten sonra ona şöyle demişti. Yakup Bey kardeşim, biz Kuvayi Milliye saflarına katılmak zorundayız. Memleketin kurtuluşu için aradığımız ışık Mustafa Kemal'in başında bulunduğu harekettedir. İstanbul hükümetinin İngilizci satılmış adamları buraya da el attılar. Birkaç soysuz memurla 58. Alay Kumandanı'nı da kolayca bulup kendilerine uydurdular. Ben Kastamonu'daki bütün İstanbul hükümeti taraftarlarıyla Mustafa ve Şerif Beylere uymuş subayları kan dökmeksizin zararsız duruma getirmeye karar verdim. Bunun için de en büyük yardımcım sen olacaksın. Seninle el ele vererek padişahçılığa kaymış olan Kastamonu'yu Kuvayi Milliyeci yapacağız. Ben bu kararı vermiş bulunuyorum. Eğer bu işi başarabilirsem memlekete ve tarihe karşı büyük bir hizmet yapmış olacağım. Ben bunu düşündükten sonra yapmayacak olursam bir alçak ve vatan haini sayacağım kendimi. Senden istediğim iş şu. Planımda başarı kazanıncaya dek alaydaki 4 ağır makineli tüfeği gizlice evvela işlemez hale getireceksin. Ben harekete geçtikten sonra başarıya ulaşır ulaşmaz bunları hemen işler duruma geçireceksin. Yakup Batur bunları üstelemeden benimsedi ve davranış gününü iple çekmeye başladılar. Tabur doktoru İbrahim Bey de onlara katılmış üçleşmişlerdi. Her gece bu yoksulca bekar odasında portatif karyolalarına uzanarak ya da oturarak geç saatlere dek Türkiye'nin ve Kastamonu'nun kurtuluşu uğruna çok tehlikeli düşünceler ve planlarla sarhoş olmakta gerçek bir mutluluk duyuyorlardı. Aldıkları kararları duysalar onları asarlardı. Ne var ki korku yanlarından bile geçmiyordu. Batmakta olan koskoca bir milleti kurtarmaya çalışan birkaç yiğit arasında nam vermek bile bir yaşayışı en güzel yemişlerle süslemeye ve yüklemeye yeter de artardı bile. 15. ayrımın sonu sayfa 250.